Ayrım 7. Sayfa 31. Benzeri görülmemiş bu gelişmenin sonuçları Osmanlı İmparatorluğu'na vurulan 3 darbe oldu. Bu 3 darbe Bernard Lewis'e göre şunlardır. Osmanlıların 1774'te Rusya'ya yenilmesi ve bunun Ruslara siyasal, ticari ve toprakla ilgili avantajlar sağlayan Küçük Kaynarca Antlaşması'yla son bulması, 1783'te Kırım'ın Ruslar tarafından ilhak edilmesi, kültürel etkilerinden dolayı en önemlisi de 1798'de Bonaparte'ın Mısır seferi. Bu üçüncü olayın önemli sonuçları oldu. Müslüman topraklarda Fransız devriminin yeni ilkelerinin yayılmasına olanak verdi. Bu, kafirler dünyasıyla İslam dünyası arasındaki duvarı delen ve Müslümanların düşünce ve davranışlarını derinden etkileyen ilk Avrupalı düşünce hareketiydi. Bu, Avrupa'da dinsel olmayan unsurlarla ifade edilen bir ideolojiye dayanan ilk toplumsal ve zihinsel altüst oluştu. Rönesans, reform, bilimsel devrim ya da aydınlanma devrimi gibi daha önceki Avrupalı hareketler onların farkına dahi varmayan İslam dünyasından hiçbir yankı uyandırmamıştı. Belki de bundaki başlıca neden bu hareketlerin hepsinin ifadelerinde az çok Hristiyan olmaları ve sonuç olarak İslam'ın zihinsel savunmasının onlara tüm kapıları kapatmasıydı. Müslümanlar bu tür laik bir ideolojide ya da daha doğrusu dinsel olarak yansız bir ideolojide, Batı'nın gelişmesinin ve bilginin sınırlarını verecek olan tılsımı, yaşam tarzlarını ve geleneklerini tehlikeye atmadan bulmayı dahi umabilirlerdi. Ama Batı'nın İslam dünyasıyla olan ilişkileri hangi açıdan değerlendirilirse değerlendirilsin, bu ilişkiler inkar edilmez bir olgu açığa vurmaktadır. Batılılar Müslümanlar hakkındaki parantez sadece zihniyetleri ve psikolojik tutumları konusunda değil, gitgide çoğalan bilgileri ve Müslümanların Batılılar karşısındaki bulanık ve gevşekliği demesek bile habersizliği, karşılıklı ilgideki dengesizliği bir örnek belki yeterince sergileyecektir. 18. yüzyılın sonunda Batılı öğrenciler İslam dünyası hakkında elle tutulur bir malzemeye sahiptirler. Avrupa'da şimdiye kadar Arap grameri üzerine yaklaşık 70 kitap, Farsça üzerine 10, Türkçe üzerine de 15 kitap basılmıştır. 10 Arapça, 4 Farsça ve 7 Türkçe sözlük vardır. Ya öteki tarafın durumu? Arapçada hiçbir şey yoktur. Farsça ve Türkçe de keza. İlk sözlükler 19. yüzyılda ortaya çıkar. Bir Avrupa dilinin Arapçadaki ilk sözlüğü 1828'de yayınlanmıştır. Ve varlığını Arapça bilen bir yerliye borçludur. Bir Hristiyan'ın parantez Mısırlı bir Kıpti, bir Fransız, Doğu dilleri uzmanı tarafından gözden geçirilen ve çoğaltılan eseridir. Yazarın ön sözde belirttiğine göre Arap okurlarından ziyade Batılı okurlara yöneliktir. Bu durum günümüze kadar vahimleşerek gelmiştir ve halen bütün alanlarda çok yetersiz bir takım çalışmalara karşın Batılı edebiyat ve düşünce eserlerinin en önemlileri İslam ülkelerinin dillerinde bulunamaz. Bazıları çevrilmişse de o kadar kusurlu ve kuşa çevrilmiş haldedirler ki bizzat kendileri zihinsel kirlenmenin ve epistemolojik çarpıklıkların kaynağı olmaktadır. Tabii özellikle de insan bilimlerinde felaket halini alan tek biçimli terminoloji eksikliği de bunun cabasıdır. Bundan dolayı kültürlü Müslüman Avrupa dillerinden birini iyi bilmiyorsa Batı'nın yarattığı büyük eserlere kesinlikle güvenilir bir giriş yapamaz. Ona kendi dilinin sunduğu genellikle klasik dönemin büyük eserleriyle sınırlıdır. Gerçek insan bilimleri, gerek insan bilimleri, gerek doğa bilimleri alanında yüzyıllardan beri düşünülmüş, yazılmış ve keşfedilmiş her şey Müslüman'a ancak çeviriler aracılığıyla ulaşabilmektedir. Ve çeviriler de günümüzdeki haliyle gerçekten acınacak durumdadır. Dört, kimlik kaybı korkusu. Performansa yönelik ve güç üretici bir kaynak olmasından ötürü yararlı olan bir teknik ile geleneğe karşı gelinmesinden ötürü yıkıcı olan bir düşünce arasındaki ayrımda Müslümanlar üzerinde etkili oldu. Tıpkı Manchu dönemi Çinlileri gibi bu ayrıma varıldı. Teknik katkıyı muhafaza edelim. Tekniği kuran metafiziği yasaklayalım. Kültürel kimlik arzusu mu? Belki. Tehlikeli düşünce biçimleri tarafından kısa devreye uğratılma korkusu mu? Kuşkusuz. Buna rağmen bu ürkek tavır günümüzde bile pek değişmemiştir. Kesinlikle muğlak olan bu tutum, çatlamış kişiliğimizi yansıtan ikili bir dili ve iki yüzlülüğü barındırmaktadır. Bu iki yüzlülük hem materyalist diye tanımladığımız bir bilimi küçümsemekle birlikte onsuz olmamamızda hem de tam yol gelişen bir dünya çağ dışı olduğu günden güne iyice açığa çıkan can çekişir durumdaki bir gelenekle yetinmemizde vardır. Bu yarı tedbirler hiçbir şeyin eleştiriyle kesilmediğini, her şeyin imalar, sağır dilekler ve ifade edilmeyen pişmanlıklar bulutunun asılı kaldığı bir durumun sonucudur. Gizli bağdaşmazlıkların bilincinde olunmadan aynı zamanda hem modern, hem arkaik, hem demokrat, hem otoriter, hem dünyevi, hem dinsel, hem zamanın ilerisinde hem de gerisinde olmak istenmektedir. Birbiriyle uyumsuz yaşam tarzlarından ileri gelen zıtlıkların dışsal bile olsa bu iki alanın birbirinden ayrılmasını ve düzenlenmesini gerektirdiğini bilerek şeylerin gidişatına uyulabildiği takdirde yukarıda istenen belki mümkün olabilirdi. Örneğin bir Japon için işi ve modern hayat tarzı batılıdır. Ama mahremiyetinin iç bölgesini oluşturan aile hayatı ve görenekleri geleneklerine bağlı kalır. Öyle ki bu bölünme normal faaliyetlerini aksatmadığı gibi onu bir ölçüde aşırı sert sarsıntılardan korur. Ama biz buna uzağız. İslam'ın en azından entegrist biçimiyle İslam'ın buyurgan istemleri vardır. Her şeyi belirlemek ister. Toplumu yönetmek, zihinleri gruplar haline toplayıp dünyayı alt üst eden teknolojik dönüşümler dalgasını kapamak. Bunların üstüne bir de zihinleri araştırma ve yenilik yapmaya karşı hale getirmek. Jacques Ruffin'in dediğine göre temel araştırması ilerlemenin yegane yoludur. Biyolojide makro oluşum neyse temellerin araştırılması da bilgi düzeyinde odur. Yenilik yapan ve yaratan yeni şemalar getirerek insan toplumlarının yükselen ilerleyişini temin eden odur. Bir geriye dönüş olan ve kültürel ilerlememizi durduran entegrizm, bizi en basit zihin açıklığına karşı bir saldırı olan yeni bir taassuba sürüklemekle kalmayıp yükselen ilerleyişimizi de engellemektedir. Çünkü biyolojik geleceğimiz zaten bundan en az 40 bin yıl önce Kro-Magnon insanının ortaya çıkmasıyla durmuştur. Bu tehlike karşısında İslam dünyasındaki entelektüellerin tavrı nedir? Geçenlerde İslam üzerine çıkan bir kitapta Fas'tan Irak'a kadar 10 ülkeden gelen 24 Arap romancısı, şairi ve filozofu İslam'ın sorunları üzerine görüşlerini belirttiler. Fundamentalizmin hortlamasından, İslam kültürünün güncel durumundan, İslam ülkelerini sarsan sıçramalardan ve raydan çıkışın muhtemel nedenlerinden bahsettiler. Ortak payda yeni zamandaki dönüşümlere açık olmadığından ötürü düşük yapacağı kesin görünen bir İslami yönetiminin kurulmasına hemen hepsi kaçamaksız karşı çıktılar. Iraklı Abdurrahman Munif ya da Filistinli Emile Habibi gibilerine göre din kişisel bir iş olarak kalmalıdır. Buna göre din ipso facto, zorlayıcı ve baskıcı bir ideolojiye dönüşmeden kendine kamu alanında yer bulamaz. Hangi türüyle olursa olsun, fundamentalizme her geri dönüş eninde sonunda bir eksikliğin telafi edilmesidir. Parantez, Abdülvahap el-Bayati. Ya da milliyetçilik kadar laiklik yanlılığının da başarısızlıklarını hasır altı etmeye yarayan bir kaçamaktır. İslam'ın geriye dönmekle ve her tür değişikliği reddetmekle Nahda'nın aydınlık İslam'ından kopup uzun vadede bir kiliseye (parantez El-Esher'in bugünkü hali) dönüştüğü ve hareket edemez bir duruma girdiği de göz önünde tutulmalıdır. Mısırlı Hüseyin Emin şöyle der: "Başörtüsü takma sorununun 1889'da Kasım Emin tarafından çözülmüş gibi görülmesinden 85 yıl sonra bugün hala bu meseleyi tartışacak insanlar çıkıyor. Üstelik kadınların başörtüyü bırakmaları doğrultusunda 85 yıl öncekinden daha az kişinin sesi duyuluyor." Bir diğer Mısırlı Cemal El-Gitani, Ömer İbni El-Hattab'ın İslam'ını uyguladığı iddia eden tüm Arap yöneticilerine meydan okumaktadır. Başka bir deyişle 15 yüzyıllık bir model günümüz toplumlarının koşullarına nasıl oturtulabilir? Sudanlı yazar Tayyip Salih ise peygamberin zamanına geri dönmenin saf ve basit bir ütopya olduğunu düşünmektedir. Öte yandan bu geri dönüş özgürlük alanındaki bir daralmaya çalışmaktadır. Özgürlük alanındaki bir daralmayla çakışmaktadır. El-Gitani şöyle der: "1926'da Taha Hüseyin'in İslam karşıtı şiirini konu alan kitabı yasaklandı ve bu bir devrime neden oldu. Çok yakın bir süre önce Binbir Gece Masalları yasaklandı ve kimse protesto etmedi." Mısırlı Louis Evi'de göre geri kalmış olduklarını kabul eden ve İslam'ın düştüğü çıkmaza çareler arayan nahtacıların aksine entegristler Batı'yı ahlaksal düzeyde az gelişmiş olarak görmektedirler. Örneğin Abduh'un anlayışına göre din bir meşru savunma silahıydı. Oysa Cemaatül İslamicilere göre din aksine iktidarı alma silahıdır. Her tür geri dönüş, ulusal yeniden doğuş için ayak bağıdır. Muhammed Arkun, kaynağı dönüşlerin hicretten sonraki ilk 4 yüzyılda gerçekleştirilen önemli teolojik çalışmaları göz ardı ettiklerini belirtiyor. Kaynaklara dönüş bundan dolayı gözü kapalı bir kaçıştır. Çünkü şeriatın toplumsal muhayyelede kutsallaştırılmasından doğmaktadır. İslam bir hükümet sistemi de değildir. Üstelik hiç olmamıştır da. Emeviler devrinde İslami olarak nitelendirilmeyecek bir devletin aygıtı olmuştur. Abbasi halifeliği sırasındayken İslami olmaktan ziyade Sasani, parantez İran, tipinde bir yönetimin etkisi altına girmiştir. Tunuslu Mahmut Mesadi başarılı bir formül bulmuş ve Arap cumhuriyetlerini modern emirlikler olarak nitelendirmiştir. Meşhur geri dönüşe gelince, mezardan çıkarılan kadavralara can vermeyi ummak. Ne kadar mümkünse, bu da o kadar mümkündür. Cezayirli Reşit Bojedra'ya göre, İslam modern devlet anlayışıyla kesinlikle bağdaşmaz. Örnek olarak, İslami sistem uygulamasının korkunç ve toptan başarısızlığı olan İran'ı göstermektedir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Bernard Lewis, B, E, R, N, A, R, D, L, E, W, I, S. Jacques Ruffy. J A C Q U E S R U F F I E. Cro-Magnon. C R O M A G N O N.